أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu olmayan para ile sömürülen dünya. Bugün dünya her açıdan büyük bir sömürü ile yüz yüzedir. İşte sağlık açısından sömürü var. Gıda açısından sömürü var, sanayi açısından var. Hangi tarafa bakarsanız bakın. Peki para konusunda nasıl bir sömürü? Bugün para diye bir şey yok. Yani para reel bir değer olmak zorundaydı. Mesela 1926'da 1 lira bir Osmanlı altınıydı. Bugün bir Osmanlı altını 20 milyar lira. Peki o 20 milyar lira dediğini şöyle şu kağıtlarla bir araya getir. Bir müddet sonra mesela diyelim ki şurada işte 200'lük var, 300'lük var, 50'lik var. 20 milyar lirayı alıp şuraya şey yaparım. Niye 20 milyar dedik? Yanlış anlaşılmasın.
20 bin.
Çünkü 20 bin lira, 20 milyar dememizin sebebi evet. Paradan 6 sıfır evet. Silindi.
Sebebiyle.
1926'dan bugüne kadar 6 sıfır silindi. 20 binin yanına 6 sıfır da koyduğun zaman 20 milyar ediyor. O günden bugüne 20 milyar değer kaybına uğramış. Tamam. Bugün şimdi bu 20 milyar lirayı şu odaya doldursak. Hadi 20 milyardan vazgeçtik, 20 bin lira diyelim. Ama bu 6 tane sıfırı da asla inkar edemeyiz. 20 bin lira, burada koysak şu bir kenara. Bir altını da buraya koysak. Biraz sonra duysak ki, ya bu mevcut paraları devlet yürürlükten kaldırmış, yeni para basacak. O zaman o kağıtların bu altın karşısında bir değeri olur mu? Kim alır onları? En fazla belki versen bir kağıt toplayanlara verirsin. Onlar da pek tenezzül etmezler. Ona da bir kuruş para vermezler. Ama bu altın her zaman altındır. Onu hiç kimse onun değeriyle oynayamaz. Peki farz edin ki 1926'dan bugüne kadar şey değişmedi. Aynı para kaldı. Şimdi 20 milyar dolduracağız bu odaya. Ama bir müddet sonra bu para yürürlükten kaldırılmıştır dendi mi tamamen şeyin devlet adamlarının iki dudağının arasında. Kaldırdık dediler mi o 20 milyarın bir kuruş değeri kalmaz. O sadece bir şey olur işte kağıt toplayanlara verirsiniz. Belki orada birkaç kuruş verirlerse verirler. Yoksa yok. Ama o altın yine altın olarak kalır. Dolayısıyla mesela hadi şimdi o kağıttan da vazgeçtik. Şimdi şöyle bir şey oldu. Kredi kartı var. Hiç buradan alıyorsun. Tamam hesabımda 20 milyar var. Buradan bu 20 milyarı buradan diyelim ki Erdem Bey'in hesabına aktardım. Ona geçti 20 milyar. Hadi buna karşılık ver bakayım o bir altını verdin. Ama bu nedir? Bu hiçbir şey değil. Ortada bir şey yok. Kağıt da yok bugün yani. Tamamen hayali şeyler ve bunun en üzücü tarafı da şu, bu olmayan şeylerle insanlara bankalar faizli borç veriyor ve onun reel malını alıyor. Gerçek malını alıyor. Tutuyor işte Avrupa'dan Türkiye'ye şu kadar milyar dolar sermaye girdi. O ne? Yani kağıt olsa bile bir şey değil.
Kağıt bile değil.
Hayır, kağıt bile olsa bir şey değil. Ekranda akan, bunu da pek göremiyorsun ama hadi ekranda akan bir rakam olsun. Ama senin burada gerçek malını alıyor bu adam. Senin tarlalarını alıyor. Senin banka yaptığın fabrikanın sahibi. Neye karşılık sahibi oldun? İşte efendim işte IMF'den şu kadar borç aldık. Şu kadar faizle. Sen ülkenin reel değerlerini onlara veriyorsun. Ama onlar olmayan paradan dünya kadar para kazanıyor ve seni ne yapıyorlar? Sömürüyorlar. Mesela biz bunları yıllardır anlatıyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Fakat meselenin en üzücü tarafı da şu. Bugün ekonomi konusunda yetiştirilenler bunları görmeyecek şekilde yetiştiriliyorlar. Yani beni şoke eden bir hususu kısaca anlatayım, sonra arkadaşlarımıza geçelim. İstanbul Müftülüğü'nde fetva işini bana bıraktıkları zaman 1978'de ben kendimi büyük bir ateşin içinde hissettim. Ben ya İstanbul Müftülüğü'nde fetva işini nasıl yürüteceğim diye 25 kişilik bir istişare heyeti kurdum. Belki hepsini tanıyacağınız o zamanın büyük alimleri. Onlar bir yıl devam etti, geri geldiler. Sonra bu defa İstanbul çapında her ay toplantı düzenledik gelen sorularla. Sonra Türkiye çapında düzenledik. Sonra baktık yeni olmuyor. Özel istişare heyeti kurdum. Daha çok ekonomistlerden kurdum. 20 yıl kadar onlarla hemen her hafta bazen 15 günde bir oturur ekonomik konuları tartışırdık. Sonra bu vakfı kurduk. Her hafta toplanmaya başladık. Her pazar günü kahvaltıyı vakıfta yapıyor. Ondan sonra şey yapıyoruz. Ya bu yıllarca bunu şey yaptık. Adını söylesem büyük büyük çoğunuz tanırsınız. Ya asıl ihtisas konusu para olan, ekonomi olan arkadaşımız yıllar sonra bu bankaların hayali para üretmelerini anlayabildi. Ben hep anlatıyordum, anlıyorlar zannediyordum. Sonra bir gün dedi ki, hocam bu ne ya, böyle şey mi olur? Şok oldum ya, sen yıllardır, ya bunu sen anlatman lazım bana. Ama bugün de öyle acayip şeyler yapılıyor, devletlere bir şey anlatamıyorsunuz. Gerçi yani ben Müslümanım diyenleri anlatamıyoruz, başkalarını anlatabiliyoruz. Ya ben anlamıyorum, bu ne akıl tutulması mı denir, başka ne denir bilemiyorum yani. Olmayan paradan bugün şey veriyorlar, faiz veriyorlar. Mesela nasıl veriyor? Diyelim kendi hesabında 30 bin lira para var. Şimdi Fatih Hoca geldi dedi ki benim de 30 bin liraya ihtiyacım var. Tamam vereyim. Tamam bugün de %50 faiz. Tamam 30 bin vereceğim 45 bin lira getirecek. Ne oldu? Yatır işte kredi kartına yükledi. Burada hiç para görüyor musun? İçinde ne var? Bir şey görüyor musun? Hiçbir şey yok. Orada hadi git. Ona bunu verdiğim zaman o 30 bin lirasını ben kendi hesabıma geçiriyorum. O bana para yatırmış, para yatırmış gibi oluyor bankanın hesabında. Bir defa Erdem Bey gelip diyor ki benim 30 bin lira ihtiyacım var. Peki onu vereyim der, onu veriyorum ona. 1000 kişi gelip bu 30 bin lira ise hepsine verebilirim.
Ben de sizden aldığım o parayı bir başkasına yine bavullara koyup vermiyorum. Borcum, harcım varsa yine rakamlarla gönderiyorum.
Rakamlarla gönderiyorsun. Ve işte Merkez Bankası bunlara biraz müdahale etmek için çeşitli kurallar, murallar koyuyorlar ama bunların hepsi laf. Mesela sen geçen en son bir istatistikleri incelemiştin. Evet. İstersen bir daha söyle burada.
Şimdi 2017'ye dairini vereyim. Ondan sonra bugün geldiğimiz noktayı söyleyeyim. 2017 tarihli günlük bankacılık sektörü raporuna göre bankalar kasalarında gözüken paranın
2017'nin hangi ayı belli mi orada?
6. ayı Haziran. 05.06.2017 tarihli günlük bankacılık sektörü raporu bu. Bankalarında olduğu iddia edilen paranın 190 katı hayali para üretip borç vermişler.
Bak, Bak az önce 30 bin lira dedim değil mi size? 30 bin liranın 100 katı ne yapar? 3 milyon lira. 190 katı ne yapıyor?
İşte yaklaşık 6 milyon.
6 milyona yakın bir para. Bakın olmayan para, ben de bir 30 bin lira para var. 6 milyon lira borç vermişim. Bir de bu 6 milyon %50, bugün %50% isterse %5 olsun. Ne olacak? Peki 6 milyonun %50'si ne yapar? 3 milyon. Peki 30 bin liradan 3 milyon lira para kazanmışım. Ne yaptım da kazandım? Ne yaptım banka olarak? Ne iş yaptım? Bir şey mi ürettim? Ama sen gidip iş yapıyorsun, çalışıyorsun, kazanıyorsun. Kazandığının bir şey, hem aldığın parayı sanki paraymış ona geri veriyorsun, hem de fazlasını veriyorsun. Nasıl? Gerçekten bugünkü ekonomik sistem inanılmaz bir şey. Gerçi o kadar çok yanlışlar var ki bugünkü devlet sisteminde, ülkelerde şey yapan hukuk sistemi. Ya ben bir Müslüman olarak bunları anlatırken gerçekten böyle içim daralıyor. Çok rahatsız oluyorum. Mesela yetkililere diyoruz ya kardeşim, gelin sizin bu hukuki tarafınızı düzeltelim. Ya Osmanlı'da 3 gün süren dava bulamazdınız ve hayal edemeyeceğiniz mükemmellikte sona ererdi. Ya bunu gelin yapın. Ya 20 yıl bu konu, 20 yılımızı vermişiz bunu. Amerika'nın büyük tarihçilerinden birisi geldi, bizim bu konuda yaptığımız bir doktora çalışması var, dedi ki ben, dedi, senin çalışmanı ders kitabı olarak okutuyorum dedi. Ama Türkiye'de adından haberi olan yok. Şimdi yine yurt dışından insan, bazı devletler şey yapıyorlar, istifade etmek için araya giriyorlar, ama ben Müslümanım diyenler bizi uzaktan görmeye bile dayanamıyorlar. Hiç o önemli değil. Ama önemli olan bizim bir görevimiz var. Ben şahsen Cenab-ı Hakk'a sonsuz itimat ediyorum da güveniyorum da, yani elbette Allahü Teala bir gün bize bu yardımı yapacak. Bizim görevimiz dünyadaki bu sömürü sistemini baştan sona kadar şey yapıp buna son verip İslam'ın güzelliğini bütün insanlığa göstermek. Böylece Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaat ettiği gibi İslam'ın Allah'ın dini olduğunu herkesin kavramasını sağlamak olacaktır. Evet.
Günümüze gelelim hocam.
Tamam.
2017'yi verdim. Şimdi 2024 yılına ait, yani bir iki hafta öncesi rakamları. 2017'de demek ki bankalar kendi kasalarında olan paranın 190 katını üretmişler. Kredi olarak vermişler, hayali para. 2 hafta önceki rakamlara göre bu 280 katı.
Bak, 190'dan 280 katına çıkıyor.
50 milyar lira kasalarında gözüküyor. 14 trilyon lira kredi vermişler.
Bak, 50 milyar kasalarında gözüküyor da, o 50 milyar, yani böyle şu kağıt para olarak yani, kasalarında gözüküyor. Gerçi o kasalar da değil, 50 milyar da paraları yok ama sen bugün bir bankadan bana bir 10 bin lira ver desin, der ki şu anda param yok. İşte şu saatte gel. Hadi bir 50 bin lira istiyorum. Ancak yarın verebilirim diyor. Peki desen ki bana 5 milyon kredi ver, ha der, ha tamam. Yeter sen şeyleri getir. Teminatları, şunu bunu. Ne olacak, bir rakam var. Bu kadar bir şey yok. Ya böyle bir devlet yönetilir mi? Kaç trilyon dedin?
14 trilyon lira.
14 trilyon. Bugün Türkiye'de en az faiz Merkez Bankası açıkladı. %50 değil mi?
Evet.
Ne yapacaklar? Kasalarındaki 5 milyar zaten çoğunluğunu günlük işlerinde kullanıyorlar.
50 milyar.
Onun en fazla o 10 milyarını şeyde kullanırlar. Bu kredilerde kullanırlar. Peki ne alıyor oradan? %50 ne kadar faiz alacak?
7 trilyon lira.
7 trilyon faiz alacak. Peki hangi işi yaptın? Ne ürettin de faiz alıyorsun? Ne ürettin sen? Oturuyorsun, milleti sömürüyorsun. Ya bütün fiyat artışları olacak her tarafta. Gece gündüz çalışan bir adam evine ekmek götüremeyecek hale geliyor. Ama onlar yata yata trilyonlar alıyorlar. Ondan sonra da devlet partileri avuçlarının içine alıyorlar. Devlet yöneticilerini avuçlarının içine alıyorlar. Şöyle yaparsan bak seni şöyle yaparım diyorlar. Tüm bugün devletler onların avuçlarının içerisinde. Onun için gidip öyle gelip de ne bakan olur, ne başbakan, ne cumhurbaşkanı, ondan mı uğraşacağım ya? Zaten onlar benim emrimde. Şimdi bu sömürü sisteminin hayal edilemeyecek boyutu değil mi? Evet.
Evet, bu hayali para üretmenin mesela böyle 14 trilyon lira değil de sadece mesela 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira herhangi bir yerde birisi bunu yapsa el sanatını, sanatkarlığını kullanarak böyle bir şeye kalkışsa bunun şu anki TCK'ya göre cezası 2 yıldan 12 yıla kadar hapis.
Yani bir adam şöyle bir 50 lira üretse ki son günlerde böyle bir şeyler
Evet,
söylendi değil mi?
zaten biz bu programı da o sebeple yaptık. Ben hemen o haberlerden çok ufak bir kesit okuyacağım. Herkes bugün onu konuşuyor. Birkaç gündür gündemde. Şöyle haber: Türkiye sahte döviz kriziyle sarsılıyor. Ülkede 600 milyon dolara kadar ulaşan sahte paralar piyasada dolaşırken ATM'ler ve para sayma makineleri bile bu dolandırıcılığı tespit edemiyor. Krizin etkisiyle 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı Türkiye genelinde durduruldu. Bu dev kriz piyasaları karıştırmakta. Haber bu.
Sahte diyor. Sahte ne demek? Gerçeği olmayan. Yani gerçeği olan para mı var bugün dünyada? Gerçek para var mı? Herkes şey yapıyor. Yani bir gün şimdi çocukluğumdan hiç unutmuyorum. İşte Erzurum'da Ali Paşa Mahallesi vardır. Bizim de orada işte Kongre Caddesi'nin hemen yanında iki katlı bir bina var. Bahçeli bir bina. Orada kiracıyız biz. Bir gün rahmetli babam da ticaretle meşgul. Bana bir para gösterdi. Bak oğlum dedi bu 1.000 lira. Ben de işte ilkokula falan daha gidiyor muyum gitmiyor muyum hatırlamıyorum da. Gitsem bile en fazla 1. sınıftır. İşte oğlum bak bu 1.000 lira. Bundan 16 tane olsa bu evi satın alırız dedi. Peki şimdi o kağıttan 16 milyar tane olsa neyi alabilirler? Hiçbir şey. Ama o zaman onun yerine
Bir altın
bir
alabilir.
çeyrek altın, bir gram altın olsa
Şu an hala
hiç
aynı değerde.
değerli hem de burada o altının değerli olmadığı hiçbir yer yok dünyada. Ama paraya sıra gelince öyle her para her yerde geçmez. Sen git bakalım Türk lirasıyla Avrupa'da bir şey alabiliyor musun? Ya da Amerika'da bir şey alabiliyor musun?
Ama altının varsa her yerde
Altın
bulunduruz.
varsa her yerde alırsın. Hiç problem değil. Evet.
Bu parayla alakalı ufak bir tarih var hocam. Onu şey yapayım mı, okuyayım mı
Olur.
buradan? Yani bu para dediğimiz şeyin nasıl bugüne kadar geldiği, bu hale nasıl düştük? Bu kağıt para dediğimiz aslında hiçbir gerçekliği olmayan parayla bugün bütün dünya nasıl kandırılıyor? Bunu çok güzel bir şekilde hocam Kitap ve Hikmet dergisinin 18. sayısında özetlemiş. Ben burada hızlıca okuyacağım. 20. asrın ilk çeyreğine kadar altına ve gümüşe olan talep yüksekti. Çünkü onlardan para basılırdı. Yeni gümüş yataklarının keşfine kadar bunların değerleri arasındaki oran pek değişmiyordu. Mesela Ömer radıyallahu anh zamanında 200 dirhem gümüş 20 dinar altın değerindeydi. Bu paraların ağırlıkları arasında 7'ye 10'luk bir oran vardı. Yani bir altın 10 gümüş para değerinde, 10 gümüş para da 7 altın değerindeydi. Altın ve gümüş paraların ağırlık ve ayarı önemlidir. O konuda sarraflara güvenildiği için piyasadan mal almak isteyen parasını genellikle sarrafa emanet eder, aldığı şeyin bedelini ödemesi için ona talimat yazardı. İranlı gezgin Nasır Hüsrev 1045-1052 senelerinde yaptığı gezilerle ilgili anılarını yazdığı Sefername adlı eserinde Basra'da gördüğü bir olayı şöyle anlatır. Basra'da sabahleyin Huzaa çarşısında, öğlen Osman çarşısında, akşam da Kattahin çarşısında olmak üzere günde 3 pazar kurulur. Herkes parasını sarrafa vererek ondan sak, bugünkü kullanımıyla çek alır.
Tabii bu sak kelimesi Avrupa diline çek olarak geçmiştir. Evet. Bu kelimelerin aslı, ekonomiyle ilgili kelimelerin büyük bir bölümünün aslı şeyden, Müslümanlardan geçmiştir. Mesela kredi dedikleri de bizim karızdır. Şeyde işte aval dedikleri bizim havaledir. Yani böyle yani, evet.
Sonra alacağı malları alır ve bedelinin ödenmesini sarrafa havale eder. Müşteri şehirde kaldığı süre içinde sarrafın sakkından, yani çekinden başka bir şey kullanmaz. Batıdaki sarraflara banker denirdi. Onlar da ödemeyi para sahiplerinin talimatı ile yaparlardı. Bunlar emanet bırakanlardan bazısına üzerine bir altın, beş altın veya on altın gibi rakamlar yazılı makbuz verirler. Para gibi dolaşıma çıkarırlardı. İsteyen herkes onları bankere götürür ve üzerine yazılı altınları hemen alabilirdi. Bankerler kasalarındaki altın ve gümüşün fazla talep edilmediğini görünce onların nakit talebini karşılayacak kadar olmasına dikkat ederek kendilerinden borç isteyenlere hamiline yazılı makbuz, banknot veya sertifika vermeye veya çek yazabilecekleri birer cari hesap açmaya başladılar. Böylece verdikleri faizli borç ellerindeki altın ve gümüşün birkaç katını çıktı. Piyasayı bu çek ve makbuzlar sardı.
Evet. Vatandaş bilmiyor yani, şeye güveniyor, sarrafa, oraya parayı koymuş. Diyor ki ben o parayı alacağım ama onun makbuzunu kullanıyorum. Bakıyor ki yani 10 kişiden ancak birisi gelip altını alıyor. O zaman onda 10 tane altın varsa 100 tane altın borç veriyor. Ve faizli borç veriyor, başlıyor piyasayı sömürmeye. Evet. İlk başlangıçta.
Evet, ilk başlangıç. Sonrası çok ilginç. Daha çok borç verebilmek için mevduat aramaya başladılar. Verdikleri faizle aldıkları faiz oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen zenginliklerinin nasıl arttığını çoğu kimse anlayamıyordu.
Mesela diyor ki, diyelim burada 1000 altını var. Ama milletin çok talebi var. Hadi cebinde altın bulunanlar getirsinler. Ben ona işte %7 faiz vereceğim. Evet. Bu da bunu %7 ile veriyor.
Evet.
Adamlar getiriyor buraya. Evet. Yani 1000 altın veriyorlar. Ulan bize %7 veriyor. Evet. Milletten de %7
evet, alıyor. Bu adam ne kazanıyor? Adam ama kazanıyor? Sürekli zenginleşiyor.
Hem de nasıl zenginleşiyor? Bilmiyorlar ki sen evet. Oraya 10 altın veriyorsun, bu 100 altın borç
yani
veriyor.
Çok şeytani bir şey yani. Evet. Hakikaten o kadar şeytani bir şey ki.
Ama işte bak bugün bankalar ne duruma geldi? Bire kaç demiştin sen?
280.
280. Onlar 10 veriyordu. Şimdi 280'e çıktı. Hı. Çünkü artık daha o reel para yok. Hep hayaliye dönüştü.
Ya bunlar altınla yapıyordu bir şekilde. Altınla, ama bir şimdi şekilde. Bunların elini tutan da yok bankaların artık.
İstedikleri zaman bir gelip altını alabiliyorlardı evet. Sarraftan.
Şimdi bunların nasıl zenginleştiklerini insanlar anlayamıyordu dedik. Sonra şöyle devam ediyor. Bankerlerin sırrını keşfeden İngilizler 1694'te Merkez Bankası'nı kurdu. Ellerindeki altına karşılık olduğunu söyleyerek çok miktarda sterlin bastığı ve ekonominin lideri oldular.
Şimdi biz İngiltere'yiz, biz devletiz. Sende 10 bin altın mı var? Bende var 1 milyon altın. Ben devletim ya. Kim gelip sorgulayabilir? Yani piyasayı 1 milyon sterlinle dolduruyor. O zaman 1 milyonu hayal edilemeyecek bir şey.
Yeterli miktarda altınlarının olmadığı 250 sene sonra anlaşılabildi.
Ya 250 sene sırf boş kağıtla dünyayı sömürüyor adamlar.
1944'te Bretton Woods anlaşmalarıyla Amerikan doları sterlinin yerini aldı. Doları altınla değiştirenler yüzünden Amerika'nın altını azalınca Başkan Nixon 1971'de doların altına çevrilebilirliğine son verdi.
Bak General de Gaulle onu ayarlamıştı. Fransa'nın şeyi devlet başkanı General de Gaulle şeyden Amerika'ya dedi ki sizin dolarınız karşılığında yeteri kadar altınınız yok. Var dedi onlar. Var. Nasıl yok? O da Avrupa'dan dolarları topladı. Uçağına götürdü Amerika'ya.
Altın verin.
Hadi verin bakayım altın. Veremeyince bu defa Nixon dedi ki tamam, karşılıksız para. Artık ondan sonra şey, lafta bile karşılığı yok paranın. Yani bir kağıt veriyor Amerika, işte 1 milyar dolar. Ulan isterse kağıt olsun, ne fark eder ki? Gelsin, hiçbir değeri yok. İşte sterlini yürürlükten kaldırsalardı, sterlin zengini olanlara ne olacaktı? Bir ekmek alamazlardı ertesi gün. Bir ekmek alamazlardı yani. Şimdi hadi 1 milyar lira, o ülkemize para girdi. Ulan ne ki o Allah aşkına ya? Bu ne?
Sizin bütün zenginliklerinizi, madenlerinizi, şunları bunları, üretimlerinizi, emeklerinizi alıyorlar. Yani sadece
dünyanın en zengin devleti rakam oluyor. Sanki çalışmış gibi.
Evet, şimdi belki de çok yakın bir zamanda yine başımıza gelecek olan bir şey. Bakın 1971'de gelmiş ve şöyle, artık kağıt paraların gerçek değeri hurda değeri kadardı. Bunların para sayılması için inanılmaz bir algı yönetimi yapılmaktadır. İktisat fakülteleri, ekonomi kurmayları, basın ve yayın organları bu yöntemin baş oyuncularıdır. Bu algı kaybolduğu anda o paraların yeri çöplüktür.
Tabii ya, bak mesela açıyorsun, gerçekten mesela her gün açıyorsun haberleri, ekonomik haberler. Ya artık dayanamıyorum onlara, o haberleri dinlemeyi. Ya o kadar saçmalıyorlar ki ama vatandaş bilmiyor ki. Bırak onu, ekonomistler bilmiyor ya. Çünkü onları fakültelerde öyle yetiştiriyorlar ki bu şeyi anlamasınlar. Yani işin gerçek yüzünü anlamasınlar. Evet.
İnternetin keşfi ile iş iyice çığırından çıktı. Bankalar kendilerinde kayıtlı rakamdan başka bir varlığı olmayan hayali paralar üretmeye başladılar. Plastik kartlarla ve hesaptan hesaba nakille kullanılan bu paralar kağıt paranın 200 katını geçmektedir. Bunlar faizli borç olarak verildiği için sömürü inanılmaz boyutlara ulaşmıştır.
Onu yazarken 200'dü, şimdi kaç?
280.
280. Aslında çok daha fazladır da onu yaparlar, kayıtları geçirmeyebilirler. İnanılmaz bir sömürü var yani bugün. Türkiye'de de var, tüm dünyada var. Ama yani bunu giderecek olan Müslümanlardır. Falandan filandan beklemiyor.
Bir de hocam önemli olan bir şey var. Ben onu da hemen bir satırlık okuyacağım, orada bitireceğim. Siz şöyle diyorsunuz, aslında bunu tarihte daha önce söyleyenler de olmuş. Ama bugün tabii kimse bunu dillendirmiyor. Siz diyorsunuz ki... din adamları ve ilim adamları bunların ilahı, bunlar da köleleştirdikleri kişilerin ilahı oldular. Her sahte ilah gibi bunların ellerindeki güç de sadece bir balondur. Patlarsa geriye çöpe atılacak kağıt yığını dışında bir şey kalmaz. Adil bir mahkemede yargılansalar, bir hiç uğruna insanlığı esir almalarına karşılık bütün alacakları silinir ve mallarına el konur. Ayrıca çok ağır cezalara da çarptırılırlar. O adil yargı ahirette elbette olacak ve bunlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır.
Burada şu var tabii. Bakın mesela son zamanlarda ne dedin? Sahte dolar girmiş Türkiye'ye. Ya sahte olmayan para mı var bugün? Peki şimdi siz diyorsunuz ki işte biz bunları yakaladık mı cezalandırıyoruz. Güzel. Bir 5 lira para bastıran adama 12 yıla kadar hapis cezası veriyorsun. Zaten bu hapis cezası meselesini anlatırken de böyle içim sıkılıyor. Yani aklımı ayırmıyor. Yani gerçekten yabancılar çağırıyor, ekonomi hukuk konusunda biz dinliyor ama Türkiye'de kimse dinlemiyor. Asla. İslam aleminde hiç kimse dinlemiyor. Adına İslam alemi dememiz de zaten mecazen, hakikaten İslam alemi diye bir şey yok. Neyse. Yani şimdi adam bir 5 lira ürettiği zaman 12 yıl hapis. Peki bu bankalar olmayan paradan trilyonları üretiyor. Üstelik faizli borç veriyorlar. Bunlar son derece saygın. Vergi bile ödemiyorlar. Yani bu adam, ben şimdi adam bir kredi alıyor. %50 faiz. Bir de vergisi var. Bunları ödemek için mecburen onu ürettiği malına yansıtması lazım. Fiyatlar alabildiğine yükseliyor. Ondan sonra devlet diyor ki ben fiyatlara müdahale edeceğim. Yahu sana ne piyasadan? Sen piyasaya karışamazsın. Ama bu batı, bu söylediğim sözler batı hukukuna göre suçtur. Ama İslam hukukuna göre devlet asla piyasaya karışamaz. Serbest piyasa olmak zorundadır. Haberler duyuyorum. İşte şu kadar kilo altın yakalandı. Kaçak altın. Ona kim diyor? Altın, sen paraya kaçak demiyorsun, altına kaçak diyorsun ya. Ya bu ne biçim bir devlet yapısıdır, ben anlamıyorum ya. Yani bundan rahatsız olmamın sebebi, Allah'a çok şükür, yani Osmanlı Mahkemesi'nin 20 yıl idare edip de devletin yapısını ana kaynaklardan öğrenince, Osmanlı devlet yapısında da çok büyük yanlışlar vardı ama bugünkülerle kıyaslanmayacak kadar iyi taraflar vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın yürüttüğü devlet. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın hiç devlet başkanı olduğuna dair bir tek kelime duydun mu şimdiye kadar? Bakanları kimdi? Memurları kimdi? Ya öyle bir devlet yapısı vardı ki orada herkes her şeyden sorumluydu. Bu Osmanlı'da da vardı. Her vatandaş savcıydı, her vatandaş polisti, her vatandaş jandarmaydı. Her vatandaş çevresinde olup bitenlerle ilgilenmek zorunda, müdahale etmek zorundaydı. Ondan dolayı güvenlik inanılmaz boyutlardaydı.
Şimdi bu söyledikleriniz hocam, bugün işte o zamanki şartlar mı var? Bugün şehirler şu kadar çok insan içeriyor. Bu böyle bu kadar insanın bir arada yaşadığı yerde bu söyledikleriniz olur mu vesaire diye karşı çıkıyor. Halbuki bunun hiç alakası yok. Herkesin kendi yaptığından ve etrafından sorumlu olduğu bir dünya yaratmak için illa bu şeyleri, mahkemeleri veya modern ceza sistemini kurmaya gerek yok ki. Dediğiniz gibi herkes savcı, herkes polis olduğu zaman zaten istediğiniz kadar kalabalık olun, oraya adalet zaten gelecektir veya güvenlik. Bir de hocam şeyi söylediniz, bu piyasaya müdahale. Mesela bugün şöyle bir şey var, yürürlükte hala, epey bir zamandır, belki bir yıla yakın oldu. Siz diyelim gittiniz 01 araç aldınız kendinize, işte araba, motosiklet, neyse. Sonra paraya sıkıştınız bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra veya hastalandınız, acil para lazım oldu, götürüp satamıyorsunuz. Diyor ki size 6 aydan önce bu malı satamazsın veya 6000 kilometre yapmadan önce bu malı satamazsın. Niye? Çünkü sen o zaman bunu kar amaçlı alıp satıyor olabilirsin. Kar amaçlı alıp satsam ne olur?
Sana ne?
Ya böyle bir peki, mantıkla peki,
o
şey olur.
O arabayı sana satan firma kar amaçlı alıp satmadı mı?
Evet.
Niye ona bir şey demiyorsun da bana diyorsun?
Sıfır satabilir.
Orada yüzlerce arabayı alıp satıyor kar amaçlı. Ona bir şey yok. Evet, ben bir vatandaş olarak alıp satacağım, suç var.
Evet, aynen öyle. Sonra yeni çıkardıkları bir şey, işte 7000 liradan daha fazla bir parayı elden veremiyorsunuz. İlla bir banka üzerinden geçecek, sistemin içerisine girecek. İşte ona da artık ne yapılacaksa
onlar
yapılacak.
Onlar çok haklılar. Çünkü bankanın içerisine girerse sen o 7000 liran yaklaşık 300 kat artıracak bankonu.
Daha da zenginleşecek.
Ve piyasanın anasını ağlatacak. Evet. Ama sen kimsenin anasını ağlatamazsın ki o 7000 lirayla.
Sonra bu sahte para, gerçek para mesela, işte Fatih Hocam okudu. Bugün son günlerde gündemde sahte para basılmış. Yani bir paranın sahte veya gerçek olduğuna karar veren kim?
Devlet.
Devletin kendisi. Yani demek ki bir parayı gerçek yapan şey arkasında bir devlet olması. Hı. Peki bugün arkasında en büyük devlet, en güçlü devlet diye durulan Amerika'nın bastığı kağıt o yüzden değerli. Yarın bunun gücü gittiği zaman o kağıdın bir değeri olacak mı?
Ya gücü gitmesine lüzum yok. Amerika desin ki ben doları yürürlükten kaldırdım.
Tamam, o kadar.
Hadi bakalım, buyur.
Peki
ne yapacaksınız? Bu
kripto paraların arkasında hangi devlet var?
Orada hiçbir şey yok.
Yani ya böyle saçma sapan bir şeye insan kapılıp da bununla ekonomi üzerine ekonomi kurulur mu? Sonra bugün bütün bu ekonomistler, hatta işte devlet kademesinde görev yapan insanlar büyük büyük unvanlı, yurt dışında eğitim görmüş kişiler. Peki yani siz dersin başında dediniz ki bir Müslüman böyle bir şeyi asla yapmaz. Bırakın bir Müslüman olmayı, az buçuk haktan hukuktan haberi olan bir insan şunu yapar mı mesela? Siz yurt dışından 10 liraya bir mal getireceksiniz, diyelim ki bu araç olsun, araba. Bunun üzerine devlet diyecek ki ben bundan 30 lira ÖTV alırım. Artı onun dışında damga vergisi, şu vergisi, bu bütün vergileri toplayacak. Sonra ortaya diyelim ki sonuçta 45 lira bir para çıktı. Bu 45 liraya %20 KDV uygulanır mı ya? ÖTV'nin KDV'sini kim alıyor? Ya vergiden vergi alınır mı?
Evet, tabii.
Ya bunu hangi okulda öğretiyorlar acaba ya? Oradaki okullara, yani o okulun öğretmenlerine diplomaları yedirilmesi lazım ya. Böyle bir şey olur mu? Bugün hepimiz aldığımız en ufak bir şeyin yurt dışından geldiyse o üzerine konan vergilerin üzerine %20 KDV ödüyoruz. Verginin vergisini. Neye karşılık, ne hakkın, neyle ilgili olarak yapıyoruz bunu? Ya dolayısıyla bugün kurulmuş sistem, sizin dersin başında söylediğiniz gibi, hiçbir şekilde Allah'ın koyduğu, mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman para dediğimiz şey altın ve gümüştür. Bunun dışında başka para var mı? O yüzden de Allah-u Teala bunu yaratmış, yeryüzünün çeşitli yerlerine dağıtmış, insanlar onlardan çıkartıp nasipleniyor, onları harcıyorlar, buluyorlar. Bunun dışında herhangi bir şeye para demek, insanın hayalinden uydurduğu bir uydurmadır. Yani ve o da hayal dünyasını meydana getiriyor zaten.
Bu Irak devlet başkanı vardı, hani öldürüldü, neydi adı?
Saddam.
Saddam.
Ha, Saddam Hüseyin. Şimdi Saddam Hüseyin'in öldürülmeden önce, yani görevden alınmıştı. Ve Irak'ın parası hemen devlet dışı bırakılmıştı ve yürürlükten kaldırılmıştı. O günler, tarihini tam hatırlamıyorum. O günler biz de Ürdün'e davet edilmiştik. Bir ekonomiyle ilgili bir toplantı vardı Ürdün'de. Oraya gittim. Tabii o toplantıya katıldık. Sonra bizi bir gezdirdiler. Amman'ın çevresinde bir iş merkezine girdik. Orada bir yeri gösterdiler. Dediler işte bu adam, bu buranın sahibi, Ürdün'ün en zenginlerindendi. Ve ihracat yapardı Irak'a. Irak'ın dinarlarıydı galiba, yani hatırlamıyorsam. İşte orada çok zengindi. Bu Irak dinarı yürürlükten kaldırıldı. Akşam sabahleyin adam sıfıra düştü. Akşam çok zengin, sabahleyin sıfır. Buyurun işte.
Suriye'de savaş olduğunda aynı şey oldu hocam.
Evet.
Bir günde orada tomarla parayla bir tane ekmek alabiliyordunuz. Bir günde.
Ertesi. Şeyde de öyleydi. Bu 30'lu yıllar, yani rakamı yanlış hatırlayabilirim. Almanya'da çuvalla para gidip parayla bir ekmek alamazsınız.
Niye? Çünkü paranın karşılığı yok. Paranın karşılığı devletin gücü. Tabii. O güç ortadan kalktığı anda veya kaldırıldığı anda o paranız elinizde pul. Altın veya maden değeri
pulda, yok. Pulda hiçbir şey
yok. Hiçbir değeri yok.
Onun için gerçekten bu şeyler, yani bu doğru sistemi bizim kurma mecburiyetimiz var. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Elbette bunların fırsatını bize verecektir. Çünkü doğrular yaptığınız zaman yanlışların karşısında dayanma şansı yok. 2 kere 2 4 dedim mi artık 5 6 7 diyenler artık biterler. Onlar yapabilecekleri bir şey yok.
Sizin geçen derslerinizde söylediğiniz güzel bir şey vardı. Bu böyle bunları söyleyince insanlar cevaben diyorlar ki ya peki siz ne yapacaksınız ya da sistem nasıl kurulacak? Müslümanlar nasıl sistem kuracaklar? Müslümanların bir sistem kurma ihtiyaçları yok ki. Sistemi kuran Allah-u Teala. Yani siz mevcut batılı ortadan kaldırdığınızda ve Allah'ın koyduğu sisteme uyduğunuzda ortada bir şey kalmayacak ki. Bu sömürü düzeni kalmayacak ki ortada.
Sıkıntı kalmaz. Bak bugün dikkat ediyor musunuz? Herkes işçi. Herkes işçi. İşveren kim? Devlet de değil. Bu milleti sömüren uluslararası kuruluşlar. Yani size birkaç kere anlatmıştım. Burada da tekrar söyleyeyim. Bir büyük zengin, tanımlamayayım çünkü tanımayan hiç kimse yok bugün. Türkiye'de de, yurt dışında da. Bir gün konuşuyoruz böyle karşılıklı. Ya hocam dedi, sen sürekli faiz konusunda konuşuyorsun, şey yapıyorsun. Biz İşte iş adamları olarak eğer faizli kredi almazsak işlerimizi nasıl yürüteceğiz dedi. Yanında da CEO'su var, beraberler şeyde. Ya başka kimse de yok yanımızda. Neyse. Dedim ki bak, milletin büyük iş adamı zannettiği kişiler para babalarının taşeronu değil mi dedim, hemen sustu. Çünkü bu şeyler, bu saçma sistemle devletleri avuçların içine alıyorlar, parti kurduruyorlar, efendim çeşitli gruplar kurduruyorlar, terör örgütleri oluşturuyorlar, insanları birbirlerine vurduruyorlar, öldürtüyorlar. Yani gene unutmuyorum şeyde, Erzurum'da biz üniversitede talebeyken, yani işte İslami İlimler Fakültesi vardı, oranın ilk talebesiyiz. Orada ilk 5 yıllık fakülte, 5 yıl boyunca bizi talebe başkanı yaptılar. O zaman da şeyler olurdu, böyle Türkiye'de sağcı, solcu insanlar gruplara ayrılmıştı. Ben de şimdi talebe başkanı olarak fakültenin, üniversitedeki diğer öğrenci başkanlarıyla konuşurdum, otururduk, oturur konuşuruz, tam anlaşırız. Giderler, yani bir olay çıkmasın, üniversitede huzur, güvenlik olsun diye. Giderler, ertesi gün gelirler, tamam seninle bizim işimiz olmaz. Çünkü gidiyorlar, bir yerden emir alıyorlar. İşte bu olmayan paralarla partiler kuruluyor. Şey, takım zengin insanlar oluşturuluyor, yani kendi emirleri altında. Çeşitli gruplar, çeşitli örgütler, terör örgütleri, şunlar bunlar kuruluyor. Ondan sonra adamlar ülkeleri avuçların içerisine alıyorlar ve yönetiyorlar.
Onunla alakalı bir paragraf okuyayım mı hocam?
Tamam, oku.
Bu söylediğiniz tamam. Konuyla alakalı. Bugün hükümetler para babalarının oyuncağı haline gelmiştir. Hazinede para olmadığı için Merkez Bankası 1 milyar lira bassa o paranın önemli bir kısmı bankalara akar. Bu paranın 860 milyonunun halkın, devletin ve iş yerlerinin kasasında kaldığını, bankacılık sistemine sadece 140 milyonunun gittiğini düşünelim. Bankalar bunun 40 milyonunu günlük işleri için, 100 milyonunu da kredilere karşılık tutsa, yaklaşık 19 milyar liralık kredi verme imkanı elde edecekleri için bir süre sonra piyasaya yeni çıkan paranın tamamına sahip olmakla kalmaz. Onun birkaç katı da alacaklı duruma geçerler. Para miktarının arttığı oranda mal miktarı artmayacağı için meydana gelen fiyat artışları maaşları eritir ve devlet yeniden para basıp maaşları arttırmak zorunda kalır. Para basma işini de para babaları kontrol ettikleri için devletler eksiklerini daha çok yeni vergilerle karşılamaya çalışırlar. Bu defa da işverenler bir taraftan faizle boğuşurken diğer taraftan vergilerin baskısı altında ayakta durmaya çalışırlar. Birçok iş yeri kapanır, geride para babalarına taşeronluk yapmak zorunda kalan büyük işletmeler kalır.
Evet öyle. Bak bugün dikkat edin. Artık eskisi gibi bakkallar hemen hemen yok gibi. Ciddi manada azaldı. Bakıyorsunuz ki marketler var. Marketler zinciri var. Binlerce, aynı kişinin binlerce marketi var. Artık insanlar bu insanların emrinde. Ama siz dışarıdan bu insanları zannediyorsunuz ki onların sahibi. Değil. Para babaları onların da gırtlağına yapışmış. Dolayısıyla burada çok acayip bir sistem var. Bir de şöyle mesela devleti yönetenleri düşünün, dünya kadar memura maaş verecek, askeri harcamalar olacak, sosyal harcamalar olacak, bir sürü okullardır, efendim yoldur, bilmem şu, yani bir sürü sürekli masraflar. Siz devlet yönettiğiniz zaman bütün bunları karşılamak zorundasınız. Ama devletin gırtlağına yapışan bankalar hiçbirisiyle ilgilenmiyor. Umurlarında değil. Umurlarında değil. Yata.
Ve herhalde şey düşünüyorlardır değil mi hocam? Devlet bunları vergilerle değil de bizden borç alarak finanse etsin.
Düşünmelerine gerekse değil. Zaten öyle mecbur kalıyorlar.
Evet.
Ya sen gürüs yönetsen mecbur. Yani şimdi memurlara maaş veremeyecek durumda olursan. Bak mesela siz şey bilmezsiniz. Ben mesela şeyde 70'li yıllarda biz işte İstanbul Müftü Yardımcısı iken ya bazen bir ay geçer hiç maaş alamazdık. Bakarsın işte şey veremezlerdi yani. Dolayısıyla bu şeyler, bu sistemler A'dan Z'ye değişmesi lazım ve doğal yapıya dönmesi lazım. Az önce Erdem Bey'in dediği gibi hangi sistem? Kardeşim bu dünyayı yaratan kim? Allah. Sistemi Allah koymuş. Sen bu sistem koyacak değilsin ki. Mesela Allah-u Teala bakın şeyde Nisa suresinin 29. ayetinde ne diyor? Sadece buna uyun yeter. Başka şeye gerek yok. Diyor ki burada Ya eyyüellezine aminu la te'kul envalekum beynekum bil batıl. Ey müminler mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Adamın olmayan parayla bütün dünyayı sömürmesinden daha büyük bir batıl olur mu? O zaman diyeceksin ki beyler bu şey yok. Kusura bakmayın. Getirin bakalım. Az önce söyledik işte. Bir adam para mı üretiyor? 12 yıla kadar hapis diyorsun. Niye onun milyonlarca katını üretene sen saygı gösteriyorsun, onun emrine giriyorsun? Tamam. Bu kanun sana da işleyecek dersin. Tamam. Böyle haksızlık yok. Real para varsa getir. Ondan sonra İlla en tekune ticareten anteradim minkum. Sadece karşılıklı rızayla yapılmış ticaret şeklinde olabilir. Ticaret dediğimiz mal ve hizmet üretimidir. Yani bir insanın, mesela işte buraya geldik, bu sohbeti yaparken burada su içtik. Bir tane kadar içtik suyu. Benim bu suya ihtiyacım var. Burada konuşurken bir rahat bir ortam olması lazım. Şimdi yağmur yağsa ben burada konuşamam, böyle bir mekana ihtiyacım var. Biraz sonra karnımı doyurmam gerekecek. Sırtıma bir şeyler giymek gelmem gerekecek. Buradan bir yere giderken hizmet alman gerekecek. Ya da biz burada bir iş yaparken burada şey arkadaşlarımız çekim yapması lazım. İnsanların ihtiyacı mal ve hizmettedir. İşte mal ve hizmeti karşılıklı rızayla alım satım şeklinde yaparsanız ve de reel değişim yaparsanız tamam. Rahatlama olur.
Kendinizi öldürmemiş
olur. Zaten öyle diyor Allah kendini. وَلَا تَقْتُلُ اَنْفُسَكُمْ diyor. Kendi kendinizi öldürmeyin. Bak kendi ekonomiyi öldürüyorsunuz. Her şeyi öldürüyorsunuz. Bak yani öyle şey ki adamlar sağlık açısından insanları esir alıyorlar. Yani hasta ediyorlar insanları ya. Hasta ediyorlar.
Eğitim öyle.
Eğitim öyle. Ya bu ne eğitimidir Allah aşkına ya? İlkokuldan üniversiteye kadar o kadar en önemli vaktini orada harcayan kişiler ne öğreniyorlar? Bir kişi çağırsın desin ne öğrendin? Ya çok basit bir şey üretmeyi öğrenemiyorlar ya. Ya her insan hem işçi hem işveren olarak yetişmek zorundadır. Ama bugün insanlar para babalarının kölesidir ama köle demiyorlar işçi diyorlar adına.
Bu şeyle alakalı bir ayet okuyabilir miyim hocam? Hani altının, gümüşün dolayısıyla da paraların banka teker haline alınıp insanların buna muhtaç hale getirilmesiyle alakalı. Hani insanlar Kur'an-ı Kerim'i sadece eskilerin kıssalarını anlatan, bugünün için herhangi bir şey söylemeyen bir kitap olarak algılıyorlar da burada da konuştuğumuz her şeyi özetleyen bir ayeti var. Her şeyi. Tevbe 34 ve 35. Rabbimiz diyor ki vellezine yeknizune zehebe vel fıttate ve la yunfikuneha fi sebilillahi febeşşirhum bi azabin elim. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum haza ma kenestum li enfusikum fezuku ma kuntum teknizun. Alevli ateş içinde kızdırılacak olan o altın ve gümüşlerle sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir. İşte kendiniz için biriktirdiğinizin tadına varın bakalım.
Evet.
Yani bugün burada geçen fi sebilillah ifadesi de yani Allah yolunda infak da piyasada herhangi bir ihtiyaç için harcanan her bir kuruş herhalde.
Tabii. O da infaktır zaten. Hı-hı. İnfak illa da şey değil. Yani evet. Tabii birisine yardım etmek infak olduğu gibi malınızı harcıyorsunuz. Yani şimdi benim bu suya ihtiyacım var diyelim. Sen getirdin, sana verdim birazcık para. Sen o parayı götürdün, bir başkasına verdin. Ondan da sen ihtiyacını. O da gitti başkasına verdi, kendi ihtiyacını aldı. Tıpkı damarda dolaşan kanlar gibi.
Yani Kur'an-ı Kerim'in 1'e 700 hatta daha fazla dediği olay bu işte.
Tabii. Yani bak bir de şu mesele var. Bakın. Mesela bugün ekonominin yöneticileri Yahudiler. Bu bir realite. Allah-u Teala onlara faizi haram kıldığını açıkça söylüyor ama onlar umurunda değil. Ve bütün faiz sistemi hakim vaziyetteler. Peki Muhammed Aleyhisselam Medine'ye gittiği zaman da Medine'nin ekonomisi tamamen onların elindeydi. Silah sanayi onların elindeydi. Para, her şey onların elindeydi. Para, şu bu falan. Ama işte Nisa suresinin 29. ayetine göre hareket ettiği için kısa sürede Medine'nin hakimi oldu. O kısa süre dediğimiz ne kadar? Yani işte 3 sene sonra, yaklaşık 3 sene sonra Medine'nin hakimi oldu. Halbuki Mekke'den Medine'ye gelirken de Mekke'den onu öldürmek istedikleri için kaçarak geldi.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Yani yanında hiçbir şey yok. Çoluk çocuğu da şeyde Mekke'de hiçbir şey yok. Şimdi mesela bir pazar yeri kurdu Muhammed Aleyhisselam. Ha bir gelmişler de onun yanına. Ya Resulallah fiyatlar arttı. Lütfen bir nar koy. Nar ne demek? Yani fiyatları sınırla. Bugün yapıldığı gibi. İşte her malı şu fiyata satamazsın. Az önce sen söyledin. Araba alıyorsun satamazsın. Yani şey.
Piyasaya müdahale.
Dedi ki hayır. Fiyatın artması, azalması tamamen Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göredir. Ben oraya müdahale edip de Allah'ın huzuruna sizin herhangi birisinin hakkı üzerimdeyken gitmek istemiyorum dedi. Serbest bıraktı. Bir pazar yeri kurdu. Dedi ki burada hiç kimse herhangi bir yeri kapamayacak. Kim daha erken gelirse malını orada koysun, satsın. Asla fiyat belirlemesi olmayacak ve hiç kimse de yolda karşılanmayacak. Buraya gelirken gelecek. Ama bugün öyle değil ki. Dışarıdan geliyorsun işte şu kadar şey vergi. Yolda bekliyor bazı mallar aylarca şeyde bekliyor.
Gümrükte
bekliyor ki şeye gelsin. Bazıları da bozuluyor o sıra içerisinde. Hayır. Kimseye müdahale yok. Nereden gelirse gelsin. Ve tabii önce Yahudiler geldi, pazarı dağıttılar, bir de o başka bir yere şey yaptı. Çünkü daha yeni gitmiş, bir hakimiyet kuracak durumu yok. Ve kısa sürede orayı ihtiyaçları karşılanan zengin bir şehir haline getirdi Muhammed Aleyhisselam. Bir de şöyle düşünün, mesela bir mal üretiyorsunuz. Duydunuz ki falan yerde fiyatlar artmış. Medine'de olduğu gibi yani fiyatlar niye artar? İhtiyaç kadar mal gelmediği için artar. Mesela dün Filistin'den bir kardeşimiz beni aradı. Dedi ki vallahi dedi burada bir kişinin bir günlük yiyeceği için en az $100 harcamamız gerekiyor. Niye? Çünkü mal girişine müsaade edilmiyor. Şimdi fiyatın arttığını duyduğunuz yerde ürettiğiniz malları tabii bu eğer serbestçe girmeye imkanınız varsa hemen oraya götürmek istersiniz değil mi? Mal çoğaldıkça fiyat ne olur?
Düşer.
O zaman fiyatın artışı ucuzluğun en güvenilir şeyi olur.
Habercisi
olur. Yani niye serbest bırakmıyorsunuz ya? İşte Muhammed Aleyhisselam yaptı kısa sürede. Medine'deki Yahudi hakimiyetini bitirdi. Ve onlar da işte mesela Ben Nadir Medine'yi terk etmek zorunda kaldı. Diğerleri de bu büyük kabileler gittiler. Neyse asıl mesele bir şu ayetin son kısmında okuyayım da bu Allahü Teala diyor ki Nisa suresinin 29. ayette "Ve la taktulu enfusakum" kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Piyasaya müdahale ettiğiniz zaman serbest piyasa olmadığı zaman siz kendi kendinizi öldürürsünüz. Kapitalist sistemin asla kabul etmediği şeydir serbest piyasa. Asla kabul etmez. Çünkü her şeye müdahale etmesi gerekiyor. Her şeye ama. Mesela siz işte benim yani çocukluğumdan beri ekonominin içerisindeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin, babam bizi daha 4 yaşından itibaren ekonominin içerisine aldı. Hiçbir zaman da bizi boş bırakmadı. Mesela burada bir mal üretiyorsunuz. İhracat için gidiyorsunuz. Öyle engeller çıkıyor ki karşınıza. Allah Allah. Siz 100 liraya ürettiğinizi 90 liraya satamıyorsunuz. Ama Avrupalı 100 liraya ürettiğini 1000 liraya satıyor. Siz kuyruğa giriyorsunuz. Yani bütün bu sistemleri şey yapmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala burada ve men yefal zalike, ha, kendi kendinizi öldürmeyin. Allah size karşı çok merhametlidir. Yani Allah'ın dediği gibi yapın. Serbest piyasa olsun diyor. Kim bunu yaparsa ve men yefal zalike udvanen ve zulmen, kim diyor böyle sınırları aşarak, yanlışlar yaparak bunu yaparsa, Muhammed Aleyhisselam yasakladığı gibi, fesefe nuslihi nâre, onu yakında bir ateşe sokarız. Nedir? Artık piyasada ateş hakim olur. Yani hep sıkıntılardan kurtulamazsınız. Kurtulamıyorsun. İşte efendim biz enflasyonu tekli rakamlara indireceğiz dedikleri sırada pat diye çıktı yükseklere. Kardeşim, Allah'ın koyduğu sisteme uymazsan hiçbir şey yapamazsın. Kapitalist sistemler tamamen kapital sahiplerine hizmet için kurulmuştur. Sen bunun tersini yaptın mı onların balonunu patlatırsın ve onlar herhangi bir şey yapamaz hale gelirler. Evet. Ve kâne zâlike alallâhi yesîre diyor. Bu Cenab-ı Hak için kolaydır. Ne olacak? Yani bütün sistem odur. Sistemin sahibi Allah-u Teala ise, eğer başarılı olmak istiyorsanız yapmanız gereken Allah ne diyorsa onu yapmak. Tamam ama hangi sistemi kuracağız? Tövbe estağfurullah. Sen mi sistem kuracaksın? Sen ben müminim diyorsun. Mümin sen, Allah ne diyorsa onu yaparsın, o kadar. Tamam ama işte falan. Tamam ama diyen bir adama Allah-u Teala mümin demez.
Muhammed Aleyhisselam'a herhalde bugün yaşamış olsaydı bir iktisat diploması falan vermezlerdi değil mi? Yani kapısından bile içeri sokmazlardı herhalde.
İlkokul diploması yani, bırak onu, sen ehliyet vermezdin.
Yani ne ehliyet alabilirdi, ne ilahiyat diploması. İlahiyat diplomasını bırakın, İmam Hatip ortaokul diploması bile alamazdı. İktisat fakültesinin önden geçemezdi. Ama hocamın biraz önce söylediği gibi Medine'ye hepsi sadece bir nevi, tabiri caizse, sırtlarında ceketleriyle geldiler. 10 yıl sonra Türkiye'nin yüz ölçümünün 4 katı kadar olan yere hem siyasi hem ekonomik olarak hükmettiler.
Dünyanın en büyük devleti oldular. Devlet oldu, ya.
Evet. Ve muhatapları da o dönemdeki dünyanın en büyük faiz lobisinin olduğu kişilerdi işte.
Tabii
yani.
Tabii.
Hani bugün diyorlar ya, bunun yerine nasıl yapacağız? Dünyada sistem böyle, şu bu. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde sistem farklı bir şey miydi?
Ya, tabii ya, insanlar her zaman zulmetmek isterler. Hı. Ama önemli olan, siz bak mesela Muhammed Aleyhisselam niye kısa sürede o bölgelere hakim oldu? Kaç tane savaş yaptı? Çok az. Zaten hiçbir savaşı kendi açmadı. Açanlara karşı sadece bir şeydir. Savunma savaşıdır. İnsanlar baktılar ki bunlar ne kadar iyi ya. Öyle olunca ya buyursunlar gelsinler dediler. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da Ömer radıyallahu anh zamanında ta Fas'tan Çin'e kadar İslam yayıldı. Çünkü herkes bakıyor ya, Allah Allah ya, bunlar ne kadar iyi insanlar. Buyursun gelsinler. Bizimkilerden bin defa daha iyi. Yani havada kapıyorlar. İşte bizim bunu yapma mecburiyetimiz var. Peki sonuç olarak şunu şey yapalım. Bir kere bugünkü para sistemi gerçekten çok kötüdür. Dersin başında da söylemeye çalıştım. Zaman zaman söylüyorum. Yani Osmanlı arşivini, Şeyhülislamlık arşivini ve İstanbul Mahkeme arşivini 20 yıl yönetip doktoramı da orada yaptım. Ve çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya yardımcı oldum. O vesileyle yani bu işi, yani Osmanlı'da olup bitenleri herhangi bir kitaptan okuyarak değil, resmi belgelerden takip ettim. 19. asırda Osmanlı'nın içine girdiği yanlışlar her bir belgeyi gördükçe beni öylesine rahatsız ederdi ki. Ya Rabbi, ya bir tane aklı başında adam yok muymuş derdim yani. Sonra baktım ki var, birkaç kişi var ama kimse dinlememiş onları. Gerçi biz yani millet bizi dinlesin demiyoruz. Bizim söylediğimiz, bizim yapmak istediğimiz sadece şudur. Biz insanlara doğruları anlatırız. Yap kabul ederlerse ederler, etmezlerse etmesinler. Bizim asıl hedefimiz Allah'ın huzuruna görevini yapmış kişiler olarak gitmektir. Başkası değil. Hiç kimseden herhangi bir beklentimiz yok. Ve sabırla, sebatla doğru yolda devam etmemiz lazım. Ama her halükarda insanlara doğrular göstermemiz lazım. Bunu söylerken Türkiye, İslam alemi, Avrupa şu falan değil. Kim Allah'ın kuluysa onların hepsine. Çünkü biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapamayız. Hiçbir zaman için. Bizim görevimiz Allah'ın kullarını Allah'ın kitabını ulaştırmaktır. Dolayısıyla batıl yollarla yemeyin diyor Allah-u Teala. Faizcilik Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmaktır. Allah ve Resulüne karşı savaş yapıp da kazanmak mümkün değildir. Mutlaka kaybedilir. Bir de şu anda dünyada şey var, büyük bir arayış var. Yani büyük bir değişim söz konusu. Bütün insanlara doğrular göstermek ve çıkış yollarını gösterme mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bunları en güzel şekilde göstermeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.